Değerli dinleyenler, ilk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Daha önce geçen ayki sayıda ilk bölümü yayınlanan ve Nazım Yüzbaşı abiyle Hayat Sohbeti üst başlığıyla Takvasız Manevi Hayat Olmaz başlıklı mülakatı sunacağız. Bu mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Efendim siz bu havalide yıllardır sohbetlerde bulunuyorsunuz. Sohbetler vesilesiyle bir muhabbet halesi oluşmuş. Sohbetlerdeki sır nedir? Manevi rızıklar elektrik santralindeki bir şebeke dağılımı gibidir. Soma termik santralinde elektrik 18 bin volt olarak üretilir ama evinde ihtiyacı olan birisine 220 volt olarak verilir. Sohbetlerde füyuzat-ı ilahi vardır. Eğer temiz bir kalple ve teslimiyette sohbete gelinirse mutlaka istifade edilir. Adeta sohbete gelen kişinin hücreleri yenilenir. Manevi alemde hepimizin Rabb-i Zülcelal'den gelen cereyana ihtiyacı vardır. Bizler o feyizden istifade etmek için beklemeliyiz. 1990'lı yıllarda Musa Efendi Gemlik'teki kimya sanayi fabrikasının misafirhanesinde bizleri toplar 3 günlük kampa alırdı. Orada halvet sohbeti yapardı. O sohbetler tam bir eğitim ve hallenme sohbetleriydi. Anın değerini bilmek lazım çocuklar. Zaman geçiyor. Değerlendirdin. Değerlendirmediğin zaman kendini israf etmiş oluyorsun. Musa Efendi bir gün bize bazı yollarda seyru suluk kesildi ama inşallah bizim yolumuzda kıyamete kadar devam edecektir. Toplulukta rahmet vardır. Ekseriyetin tabi olduğuna tabi olunuz buyurdu. Bandırma'da Kadiri Şeyhi Albay Hicri Efendi vardı. 1970'li yıllarda bir gün fakiri çağırdı. Kendisinden sonra icazeti bize vermek istediğini söyledi. Kendisine, "Efendim ben şeyhliği değil, Sami Efendi'ye erliği tercih ederim," dedim. Ana cadde Sami Efendi, Musa Efendi, Osman Efendi'dir. Osman Efendi edep ve haya timsali bir insandır. Manevi yönünü hiç göstermez, kendisine söylense bile üzerine kondurmaz. Etrafındakilerin onun zahiri haline bakarak aldanmamaları gerekir. Efendim, gördüğümüz kadarıyla zat-ı haliniz eskiden beri özellikle gençlerle ilgilenirsiniz. Çok genç yetiştirdiniz, toplumun her kesiminden farklı insanlarla meşgul oldunuz. Bu gayretlerden güzel sonuçları aldığınız da görülmektedir. Bir gün İstanbul'dan Musa Efendi'nin sohbetinden geliyoruz. Gemide yer bulamadık, bizi Kaptan Köşkü'ne götürdüler. Karadenizli kaptanla sohbet ederken kaptan, "Amca sen hoca mıydın?" dedi. Ben de hem hocayım hem de talebeyim. Şimdi hocamın yanından geliyorum dedim. Peki taleben var mı diye sordu. Birkaç bin kişi var dedim. Muhabbet ehli birisiymiş. 2001 ben olabilir miyim dedi. Olabilirsin dedim. Tahsiliniz nedir dedi. Ben de Maneviyat Üniversitesi'nde tahsil görüyorum dedim. O nasıl bir üniversite diye devam etti. Biraz sohbet etti, hayretler içinde kendinden geçti. Hakikaten insanımız bu manevi yolları, İslam'ın güzelliğini bilemiyor. İnsanımızın çoğu gaflet içinde yaşıyor. Biz büyük nimetler içinde yaşıyoruz. Kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, bizler beynel bilel bir üniversitede okuyoruz. Mükemmel bir eğitim alıyoruz. Bize düşen önce bu nimetin kadrini bilmek, sonra bu nimetin güzelliklerini ulaştığımız insanlara anlatmaktır. Bir gün Bandırma'da okuyucu grubunun liderini Musa Efendi'nin sohbetine götürmüştüm. Sohbetten sonra kendisine takdim ettiğim zaman Musa Efendi, "Said-i Nursi Hazretleri'ne 6 ay kadar hizmetim oldu. Ayrımız gayrımız yoktur. Yolların hepsi birdir," dedi. Geri dönerken o zat, "Sanki Asr-ı Saadet'teki bir sohbette bulunmuş gibiyim," diyordu. Malum haliniz siz daha iyi bilirsiniz. Buna emri bil maruf, nehi anil münker deniyor. Yani hepimizin üzerinde de bir tebliğ borcu var. Bir de hizmet borcu var. Bezzaz Hoca Ali Rıza Efendi Vakfı'nı kurduğunuzu belirtmiştiniz. Vakıf hizmetleri noktasında gösterilmesi gereken hassasiyetlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, hepimizin aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini bulma, onlara hizmet etme borcu var. Bir keresinde vakfımızdaki iftara kılık kıyafeti farklı bir genç gelmişti. Kapıdaki görevli gence, "Sen oruçlu musun?" diye sordu. Genç mahcup bir şekilde, "Oruçlu değilim fakat 2 senedir babam vefat ettiğinden beri ben bir öğünde 2 kap yemeği bir arada görmedim. Sizin burada 3 kap yemek veriyor musunuz?" dedi. Hemen müdahale ettim. Gelen kişiye "Sen oruçlu musun?" diye sorulur mu? Yalan söylese nereden bileceksin? Yalana teşvik etmiş oluyorsun. Üstelik genç açıkça doğruyu söyledi. Bize düşen onun ihtiyacını karşılayıp onun gönlünü kazanmaktır. Vakfa yardımda bulunanlardan birisi demişti ki, "Ben size bundan sonra yardım etmeyeceğim çünkü aşhanenize sarhoşlar geliyor." "Siz bilirsiniz," dedim. "Hizmet ederken ihtiyacımız olan şey ilk olarak merhamet sahibi olmaktır. İnsan yetiştirmek çok kıymetli bir şeydir. Geçenlerde bir mektup geldi. Mektuptaki şahıs kendi ismini veriyor ve "Ben öğrencilik yıllarımda sizden burs almıştım. Şimdi burs verecek konuma geldim. Bundan sonra her ay bir öğrencimize burs vermek istiyorum. İlk ayın ücretini de mektupta gönderiyorum," diyor. İşte hamiyet budur. Bir başka müstahnilik örneğini de şöyle gördüm. Mobilyacılık yaparken yeni mobilya takımı alan bir kişi, "Eski mobilyaları istediğiniz bir yere verebilirsiniz," demişti. Etraftaki fakir ailelerden birincisini aradım. "İhtiyacım yok," cevabını aldım. İkincisini aradım. "Benim sadece kanepeye ihtiyacım var," dedi. Üçüncüsü ise, "Siz bilirsiniz," dedi. Ehline ulaşabilmek çok önemli. İhtiyaç sahibi olup da söyleyemeyeni bulmaya çalışmak gerekir. Efendim, biraz önce iş muhabbetle başlar, muhabbet olmadan bir şey olmaz dediniz. Peki muhabbetten sonra ne lazımdır? Takva ile yaşanılacak bir hayat. İlle takva, ille takva. Önce takva, takvasız manevi hayat devam edemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere insanların birbirine üstünlüğü ancak takva iledir. Hepimiz kendimize bakalım. Ne kadar takva sahibiysek kulluğumuz da o kadardır. Bunu anlayalım. Ehli tarik olmak takva ile yaşamaya çalışmak demektir. Ehli tarik Allah'ı sever, Resulullah'ı sever, gece gündüz zikretmeye çalışır, haramlardan sakınır, dikkatli bir hayat yaşar. Malum takva şüpheli her şeyden sakınmaktır, ruhsatlarda bile dikkatli davranmaktır. Çarşıya çıkınca nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz, toplum almış başını bir yere gidiyor. Sen erkekliğinden utanıyorsun ama onlar hal ve tavırlarından utanmaz vaziyetteler. Günümüzde takva ile yaşamaya çalışan gençler neredeyse ashab-ı kehf gibi kalmış durumda. Takva ile yaşamak zor ama kurtuluşumuz da buradadır. 28 Şubat döneminde İlahiyat Fakültesi'nde başka fakültelerde okuyan kızlarımız vardı. Başörtüsü yasağı uygulanmaya başladığı zaman okulların bitmesine 3 ay kalmıştı. Elhamdülillah kızlarımız başımızı açmayacağız diye okullarını terk ettiler. Bu arada bu kızlar ne yapsın diye üstadımıza soruldu. Üstadımız 3 dakikaya bile evet diyemeyiz buyurdu. O dönemde başlarını açanlar sonra kapatabildi mi? Bir gün eve geldiğimde kızımın başını açık gördüm. Beni görünce odasına kaçtı. Kapının arkasına varıp kendisine dedim ki, "Kızım, başını Allah korkusundan değil, baba korkusundan kapatacaksan kapatma daha iyi." Elhamdülillah, biz evin içinde bile bu hususlara dikkat etmişizdir. Musa Efendi Üstadımız, "Kadından sekreter, kadından tezgahtar muvafık değildir," dedi. Bizi takvaya yönlendiriyorlar. Onların sözünü tutarsak takva ile hareket etmiş oluruz. Tutmazsak mesuliyet kendimizin. İşte burada da teslimiyet devreye giriyor. O Allah dostlarının sözlerini tutanlar kıyamete kadar bahtiyar olurlar Selman Bey. Bunu böyle bilelim. Bandırma'da bir kardeşimiz Bandırma'nın en lüks otelinde bir düğün yapacakmış. Bizi davete geldi. Kendisine dedim ki, "Kardeşim, bu otel içkili bir otel değil mi?" Kardeş, Efendim biz konuştuk, içkilerin üstünü örtüceklermiş dedi. Ben de kendisine meyhanede Kur'an-ı Kerim okunur mu dedim. Mesela kadın erkek karışık düğünlere dikkat edilmesi gerekir. Takva hayatında şer'i şerife riayet etmek kırmızı çizgidir. Dünyevi hayatımıza dikkat edilecek bir başka husussa helal rızıktır. Bunu büyüklerimiz hep söylerler ama biz de size duyduklarımızı aktarıyoruz. Malum bir hadisi şerif var. Rızkın onda dokuzu ticarettedir diye. Şunu bilmemiz lazımdır ki ibadet hayatının, takva hayatının da onda dokuzu helal rızıktadır. Fakir sohbetlerimde mümkün olduğu kadar takva hayatı ve helal rızık üzerinde durmaya çalışırım. Efendim, herkesin kendi eğitiminin üzerinde ihtimamla durması gerektiğini söylediniz. Manevi hayata ihtimam nasıl yapılması gerekir? Maneviyat insanı büyütür, heybet verir. Üzerinde ikramı ilahi olan şahıs şems olur, karşısındaki kamer olur. Manevi nispeti taşıdığı müddetçe kişinin hali de değişir, kali de değişir. Maneviyat bilme işi değil, unutma işidir. Yani her şeyden vazgeçme işidir. Manevi aleme akıl erişmez. Hal tahakkuku tecelli ile olur. Onu da veren Rabbimizdir. Mürit yetiştirilmek istediğini mi, yoksa idare edilmek istediğini mi kendi içinde iyi kontrol etmelidir. Bu mesele çok mühimdir. Maneviyat dağınıklık kabul etmez. Neyi murad ediyorsak istediğimiz şey için dikkatimizi, gayretimizi toplamamız lazımdır. Ayarsız insan pusulasız gemiye benzer. Kah ileri gider, kah geri gelir. Bir de manevi hayatta kişinin en büyük düşmanı kendi nefsidir. Manevi hayata giren insan bilmelidir ki ömür boyu nefsiyle mücadele edecektir ve nefisle mücadelede her an dikkatli olmak gerekir. Kişi için suçunu bilmek kadar büyük irfan yoktur. Bir memlekette nefisler koşar başa, o memleketin halkı soğuk demir döver boşa. Cenab-ı Hak mürşitlerimize hayırlı, uzun ömür versin. Bizi bu meclislerden maddi manevi olarak ayırmasın. Allah Resulüne hakiki ümmet eylesin. Cenab-ı Hak, hak ve hakikatten kendisine hizmetlerden bizi ayırmasın. Rabbimiz neşeli bir hayat lütfetsin. Güler yüzlerinizi soldurmasın. Rabbimiz sohbetlerimizi ashab-ı kiram sohbetlerine ilhak eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha. Değerli dinleyenler, Nazım Yüzbaşı abi ile Hayat Sohbeti 2 üst başlığıyla Takvasız Manevi Hayat Olmaz başlıklı mülakatı paylaştık sizinle Selman Tan'ın kaleminden. Ve değerli dinleyenler, Sesi Dergi programına devam ediyoruz. Sırada İdris Arpat'ın kaleme aldığı Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısında yer alan Huzuru İlahi'deki Konumumuz başlıklı yazısını sunacağız. Bu başlık altında biz insanın Yüce Allah karşısındaki konumu nedir sorusuna cevap vermek niyetindeyiz. Cenab-ı Hak bizi yanlış yazmaktan, okuyanları da yanlış anlamaktan muhafaza buyursun. İşe kelime-i tevhidle başlayalım. Zat-ı ilahiyeyi zihinde canlandırabilecek her şeyden beri kılmak anlamındaki tevhidle burada cümle manasına gelen kelimeden oluşan kelime-i tevhid tabiri Allah'tan başka Tanrı'nın bulunmadığını ifade eden cümlenin adıdır. Cenab-ı Hak bütün özellik ve güzelliklere sahip olduğundan bütün yetkilerin ona mahsus olduğunun bilinip ifade edilmesine tevhid diyoruz. Kelime-i tevhidi canu gönülden söylemek, kulluk listesinin altını kabul ediyorum anlamında imzalamaktır. Kelime-i tevhid nefi ve ispattan meydana gelir. Nefi, la ilahe kısmıdır ki bütün sahte ilahları ve onlar etrafında oluşturulmuş yanlış inançları ret anlamına gelir. La ilahe diyen bir Müslüman, tüm yanlışlara kendimi kapattım demiş olur. Artı Allah Teala'nın sahip olduğu yüceliklere, özellik ve güzelliklere sahip başka bir varlığın olmadığını, dolayısıyla Yüce Allah'ın dışında kayıtsız şartsız emrine girilecek bir varlığın olmadığını kabul ediyorum demiş olur. İllallah bölümünde ise kulluk edilmeye layık tek zatın Allah olduğunu kabul ediyorum demiş olur. Çünkü Yüce Allah bütün cemal ve kemal sıfatlarına da sahiptir. Elbette adili mutlak oluşunun gereği celal sıfatlarına da sahiptir. Yüce Allah zatını Kur'an-ı Kerim'de İsmail Hüsna'sıyla alemde yarattığı her bir varlığın delaletiyle vicdanlardaysa yükselen sesiyle anlatır. Yüce Allah kendini anlatıyorsa insana düşen de onu anlamaya çalışmaktır. Başarabildiği kadarıyla bu anlama hayranlığı, hayranlık da teslimiyeti getirecektir. Teslimiyet kulluk demektir. Kulluk severek ve isteyerek, yani kendi irade ve tercihiyle Allah'ın emrine girmek demektir. Allah Teala beni benden ve başkalarından çok daha iyi tanıyıp çok daha fazla sevdiğine göre ben yalnız ve yalnız onun ilkelerine göre yaşamayı kabullendim demektir. Fatiha suresindeki ancak sana kulluk ederiz ifadesini böyle anlamak gerekir. Kulluğu hangi kapıya yapıyorsanız yardımı da o kapıdan beklemeniz işin tabiatı gereğidir. Yüce Allah zat-ı uluhiyetini ve esma-i ilahisini anlatır ama sınırlı varlık olan insan bunu ne dereceye kadar anlayabilir? Allah sınırsız kemal ve cemaldir. İnsansa tam bir sınırlılık, belki de zavallılık ifade eder. Dolayısıyla Yüce Allah'ı bir dereceye kadar kavrayabilir, kulluğu da ne yapıp etse bir dereceye kadar başarabilir. Evet, hiçbir insan onun emirlerini asla kusursuz olarak yerine getirememiştir. Kul bu noktada haddini bilmeli, tevazu meziyetine dört elle sarılmalıdır. Tevhid-i uluhiyet Yüce Allah'ın zatıyla, tevhid-i rububiyet ise yarattıklarıyla alakalıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarında eşsiz, denksiz, benzersiz oluşu yegane ilah olarak ifade edilir. Varlık namına ne varsa hepsinin sahibi, rızık verip yetiştireni, kural koyucusu oluşu yerlerin göklerin yegane Rabbi olarak ifade edilir. Yaratılmışlar alemi varoluşun belli bir nizam içinde varlığını sürdürüşünü, her türlü ihtiyacını yerine getirişini Yüce Allah'a borçlu olduğundan kulluğu elbette yalnız ona yapacaktır. Kulluk yalnızca ibadeti mersumeden ibaret değildir. A'sından Z'sine bütün hayatın yalnız Allah için ve Allah'a göre yaşanmasıdır. Bu bir gönüllü teslimiyettir. Teslimiyet diğer varlıklarda gayri iradi, insandaysa iradelidir. Cenab-ı Hak adili mutlak olduğundan onun koyduğu kurallarda adaleti tecelli ettirecek kurallardır. Yeter ki uygulamada hata yapılmasın. Yetki gaspıyla tağutluğa soyunup kural koyanlar, kendi menfaat ve saltanatlarını korumak isteyeceklerinden adalet ilkesi en azından belli noktalarda çiğnenecektir. Bu ihlalden de adalet yoksa huzur da yoktur. Neticesine varılacaktır. İnsanlar alemindeki bütün huzursuzlukların adalet ilkesinin çiğnenmesinden olduğu bilinmektedir. Yani adalet ve ihsan eksenli bir dünya kurulabilseydi, huzursuzluk olmayacaktı. Cenab-ı Hak yarattığı varlıkları elbette insafsız ellere bırakmayacaktır. Gönderdiği ilkelerle cümle varlıkların hak ve hukukunu garanti altına alacaktır. Çünkü o en hayırlı koruyucu ve merhametlerin en merhametlisidir. Bu demektir ki İslam bir dünya nizamıdır. Buradan da bir noktaya varılır. Kur'an sünnet bütünlüğü korunacaktır. Allah ve peygamberine inandıklarını söyleyenler kendilerine göre seçmeler yapıp kendilerine göre bir din oluşturamayacaklardır. Israrla dinin sadece belli ilkelerini gündeme getirip diğerlerini unutulmaya terk etmek de aynı anlama gelir. Bunun diğer adı dine müdahaledir. Kelime-i Tevhid'in devamındaki Muhammedur Resulullah yani Muhammed Allah'ın Resulüdür ifadesi Said Havva Rahmetli'nin dediği gibi Muhammed Aleyhisselam dini nasıl anlattıysa hangi ölçüler içinde takdim ettiyse öyle kabul etme mecburiyetini getirir. Ne bir eksik ne bir fazla. Dinin öğretimi de hakeza. Sözün burasında Adi bin Hatem olayını bir kere daha hatırlamak gerekecektir. Adi bin Hatem, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar papazlarını Rab edindiler mealindeki ayeti kerimeyi dinleyince, ''Ben Hristiyanları tanırım, hiçbir Hristiyan papaza secde etmez, bu ayeti kerime ne anlama geliyor?'' diye açıklama ister. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verir. Rahipler Cenab-ı Hakk'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal ilan ediyor mu? Onları dinleyenler de bunları olduğu gibi kabul ediyor mu? Diye Adi bin Hatem'e sorar. Adi, evet aynen öyledir der. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Allah'ı bırakıp da papazların Rab edinilmesidir buyurur. İnsan insanı, insan alemini kadar tanıyor. İnsan insanın, insan alemin hayrını ne kadar istiyor. İnsan kurallar oluştururken zaaflarından ne derece kurtulabiliyor? Geleceği ne kadar tahmin edebiliyor? Olup bitecekleri ne derecede hesaplayabiliyor? Elbette hepsinde bir sınırlılık söz konusu. Bütün bu negatif durumların Cenab-ı Hak için asla düşünülemeyeceği bilinen bir hakikattir. Yüce Allah mahlukatının hukukunu korumak isteyen bir Allah olduğundan elbette alemi onun adaletine, şefkatine, merhametine inananlara bırakacaktır. Onlar da bu hak ve hukuku korumanın icapları neyse bir hakkın yerine getireceklerdir. İlimse ilim, şahsiyetse şahsiyet, kuvvetse kuvvet, biz Allah'ın adaletinin yeryüzündeki muhafızlarıyız diyenler, olup bitenlere kayıtsız kalmayacakları gibi geleceğin neler getireceğini de başarabildikleri kadar anlamaya çalışacaklardır. Nefsine, heva hevesine kulluk edenlerin yüzyıllık projeler ürettiği bir dünyada Allah'ın kulları 200 yıllık, 500 yıllık projeler üreteceklerdir. Vizyonsuzluğun sonun başlangıcı olduğunu bileceklerdir. Bilinen bir husustur ki uzağa düşünmeyenler üzüntüye yakındırlar. Burada bir hususa daha kısaca değinmek gerekir. Sünnet Kur'an'ın yaşanmış, pratiğe aktarılmış hali olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz numune-i imtisalimizdir. Sünneti Kur'an'dan, Kur'an'ı sünnetten ayrı düşünemeyiz. Biri diğerinin olmazsa olmasıdır. Adalet ve ihsan eksenli bir dünya özlemiyle yanıp kavrulan has kullara gönüller dolusu selam. Değerli dinleyenler, İdris Arpat imzalı Huzuru İlahi'deki konumumuz başlıklı yazıyla programımızı noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından aktardık bu akşamki yazılarımızı ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.